Ayrım 10. Jungle Günleri, Mario Payeras. Sayfa 81. Düşman saldırısının ilk etkileri ormandaki grubumuz tarafından hemen hissedildi. Düşman uçaklarının tehdit edici uğultusunun güneyimize doğru uzaktan duyulduğu bir sabah, genç bir teğmen, büyükçe bir askeri birliğin eşliğinde en eski işbirlikçimizin evine geldi. Evin sahibini çağırıp yollar hakkında bilgi istedi. Bu ev, 60'ın üzerinde olmasına karşın, gençliğinin neşesini ve gücünü korumuş olağanüstü bir adama, David'e aitti. Kısa boylu ve tıknazdı, açık havada geçirilen bir ömrün esmerleştirdiği bir cilde, bir oduncunun güçlü ellerine ve çalışması sayesinde dünyanın girdisi çıktısını öğrenen birinin zekasına sahipti. Sayısız kereste ağacı türlerini bir bakışta söyler, temel insan gıdalarının yaşam devirlerini ve sırlarını ezbere bilir, hatta sağanak yağışlar ve bitki aşılama hakkında da her şeyi bilirdi. Yaklaşık 19 yaşındayken tüfek ve barutla diktatör Manuel Estrada Cabrera'ya karşı silahlanma çağrısı bekleyenlerden biri olmuştu. Kıyıda yağmur kuşlarının saatleri belirlediği, muz ağaçları ve güllerle dolu avlusu olan çocukluğunun geçtiği evi duyarlı bir biçimde onardı. Bölgenin tren yolunun yeni yeni girmeye başladığı bakir bir balta girmemiş orman olduğu dönemde, Pasifik sahilinin uçsuz bucaksız boşluklarında serbestçe hareket eden Coati topluluklarını ve papağan sürülerini sanki dün gibi hatırlardı. Dipnot, Coati, Güney ve Orta Amerika'ya mahsus kedi büyüklüğünde bir cins memeli hayvan. Babasının elinden tutup köylüler tarafından temizlenerek açılan çayırlara, büyük baş hayvan sürülerini getiren büyük toprak sahiplerinin yararına, arazi açılmasına yardımcı olarak bir plantasyondan diğerine giderdi. Ağaçlar hakkındaki bilgisini geliştirdiği ormandaki bir bıçkıhaneyle ve kasabaya gidip o yeni icadı, treni ilk kez gördüğü dönemle ilgili canlı anıları vardı. Gençliğinde bütün sevilen şarkıları bilir ve istendiğinde ilk besin satıcılarının tren yolu istasyonlarında söyledikleri melodiyi genç bir erkeğin sesiyle söylerdi. Teğmen ve David karşılıklı söyledikleri birkaç cümleden daha fazla jestleri ve bakışları temelinde birbirlerini tartarak konuşurlarken askerler çevredeki her şeyin durumunu gözden geçirdi. Teğmen gidecek gibiydi ama birdenbire fikrini değiştirdi. Çok kibar bir biçimde David'den öğle yemeği için bir tavuk hazırlamasını istedi. Sonra veda edip adamlarıyla birlikte geldikleri yoldan köyü terk ettiler. Ertesi gün yeni bir asker grubu ortaya çıktı ancak bu kez aksi yönden gelerek onu hazırlıksız yakaladılar. Hemen ses çıkarmadan David'i tutukladılar. David tekrar gerillalarla bağlantısı olduğunu inkar etti ve mükemmel mazeretleri vardı. Ama ne olursa olsun elleri kelepçelendi ve yere fırlatıldı. Oğullarının gözü önünde bayılıncaya kadar dövüldü. Kendisini döven subaya, "Erkek ol ve beni öldür ama sakat bırakma," dedi. David o yerleşim biriminin başkanı ve dürüstlüğüyle tanınan bir adamdı. Belki de bu yüzden askerler onu öldürmeye korktular. Birkaç kaburga kemiği kırılmasına rağmen darbelerden ziyade onuru hakaretlerle daha fazla yaralanmış bir şekilde onu orada bıraktılar. En küçük oğlu ayağa kalkmasına yardım etti ve sonra onun titreyerek sessiz aniden yürüyüp gidişini izledi, sanki aklını ve yolunu kaybetmişti. O gece oğulları ona tüfeğini getirdiler ve ordu saldırısının geri kalan kısmını dağlarda gizlenerek geçirdi. Diğer kompaneroslar David'e göre daha az şanslıydılar. Düşman onları tarlalardan ya da evden, gündüz vakti ya da gece yarısı topladı. Vahşice dövüldüler ve yerel kumandanlık birimine götürüldüler. El altından işi yapması emredilen kısa boylu ve tıknaz çavuş, İnsanlar kanrevan içerisinde kalıp bayılana dek onların yüzlerini paramparça ederdi. Ufak bambu parçalarını tırnaklarının altına sokmak da bu insanların sessizliklerini kıramayınca oracıkta öldürüldüler ya da helikopterlerden atıldılar. Hemen ağaçların üzerinde uçan bu uçaklar köylerin üzerinden gürleyerek geçiyorlardı. Yola ve patikalara çıkma cesaretini gösteren köylülere, askeri bir birim geçerken aniden durmaları ve yüzüstü yere uzanmalarını emrediyordu. Göbekli ve kanter içindeki kumandanlar emirler yağdırıp görevin sıkıntılarından şikayet ederek oraya buraya koşuşturuyorlardı. Köpeklerin havlaması ufak bir köyde bir gece yarısı tutuklamasını haber verirdi. Askerler silahlarını kadın ve çocuklara doğrultarak yetişkin erkeklerin kulübelerden çıkmalarını sağlarlardı. Bu yetişkin erkekler bir daha hiç görülmediler. Terör yayılmaya başlamıştı. Tıpkı bir jaguar belirdiğinde dört bir yana dağılan vahşi orman kuşları gibi köy üslerimizin pek çoğu da ordu belirdiğinde ortadan kaybolmayı başardılar. Bir haftadan daha az bir sürede himayemizi arayan köylülerin artmasıyla üye sayımızı 3 katına çıkardık. 4 ya da 5 farklı diyalekt aniden kamplarımızda duyulmaya başlandı. Diğer köylüler bir daha geri dönmemecesine köylerine gitmek üzere yola düştüler. Bu saldırı sırasında silahlananların pek çoğu, özellikle bunu yıllardır tasarlayanlar, yaptıklarının tam olarak bilincindeydiler. Onlar zaman ayırıp eşleriyle evle ilgili ayrıntıları düzenlediler ve üzerinde kafa yorarak silahlandılar. Halbuki diğerleri kamplarımıza yürekleri gümbür gümbür çarpar durumda geldiler. Bunlar uzakta bir helikopter sesi duyar duymaz rengi sararan ve titremeye başlayanlardı. Birkaçı onları esir edenlerin ellerinden kaçabilme şansına sahip oldu. J. Lorenzo, bir Mam Kızılderilisi ve geniş bir ailenin babası, yaklaşık 2 ay esir tutuldu. Bütün bu zaman boyunca onu suçlayanlara karşı kendisini dinsel inanç temelindeki fikirlerle savundu. Tabanca darbeleriyle kaburga kemikleri kırılıp yeşil otları yemeye zorlandı ve konuşmadığı takdirde nehirde boğdurulmakla tehdit edildi. Bir sabah mutfak ateşi için odun keserken bir yolunu bulup ormanın içerilerine doğru kaçmayı başardı. Zaman zaman tarım işlerinde çalışarak Meksika sınırı yakınlarında birkaç ay dolaştı. Mümkün olan en kısa zamanda memleketine geri dönüp örgütümüzle yeniden bağlantı kurdu. Diğer taraftan Ernesto, bir Kiçe kahini, yalnızca birkaç saat tutuldu. Bir nehir boyunca yürüyerek askeri karakola götürülürken, onun arkasında bulunan askerin bir an için dikkatinin dağılmasından yararlanıp hızla ormanın içine daldı. Kök yiyerek ve geceleri ağaçlarda gizlenerek ormanda 5-6 gün geçirdi. Düşmanın saldırısına rağmen güçlerimiz inisiyatifi kaybetmediler. Baskı bölgenin batı bölümünde hasara yol açarken, ormandaki 2 askeri birim güçlerimize katıldı ve doğu bölümündeki birkaç köyü ele geçirdi. Bölgede adı çıkmış 2 düşman ajanı yakalanıp idam edildi. Bir köyü aldıktan sonra köylüleri topladık ve mücadelemizin nedenlerini açıkladık. Onlara kendilerini orduya karşı savunma konusunda öneriler getirdik. Bu silahlı propaganda kampanyası sırasında yüzlerce köylü mesajımızı aldı. Köylüler biz gerillaların tıpkı onlar gibi tabii mümkün olabildiği kadar silahlanmış insanlar olduklarımızı hayretle öğrendiler ve zaferden öylesine inançla söz ediyorduk ki umutlarımız kolayca yayıldı. Ordunun merhametsiz davranışlarını ve köylülerin malını mülkünü yağma etmesini kınadık. Askerler gittikleri her yerde tavukları ve bulabildikleri her türlü gıda maddesini kapıp götürdüler. Bu uzunca toplantıların birinin sonrasında çoğu zaman ihbar edilme riskini göze alan insanlar tarafından kendiliğinden önerilen buğday ve tortilla bağışlarını kabul ettik. Daha sonra silahlı köylülerden oluşan grubumuz birdenbire ormanın içerisinde gözden kayboldu. Fakat orman artık bir zamanlar olduğu gibi içine girilemez bir sığınak değildi. Subaylar tarafından sevk edilen anti-gerilla kuvvetleri ısrarla varlığımızın işaretlerini araştırarak bölgenin iç kısımlarına doğru hareket ettiler. İlerlerken o kadar fazla gürültü çıkarıyorlardı ki güçlerimizi teyakkuza geçirdiler ve daha hızlı hareket etmemize olanak sağladılar. Fakat hiçbir bölge emniyetli değildi. Dikkatle hareket eden ve hiç iz bırakmayan ufak düşman devriyeleri, onları bize götürecek her sesi veya ipucunu dikkatle izleyerek balta girmemiş ormanı taradılar. Telsizleri vardı ve alışılmamış her şeyi kumanda postalarına bildiriyorlardı. Bu yüzden yalnızca çok zorunlu olduğunda ilerlemekle yetindik. Eski kamp bölgelerine geri dönmemek için çok dikkat ediyorduk, çünkü düşman oraları tekrar tekrar kontrol ediyordu. Tam bir sessizlik içinde çantalarımız sırtlarımızda, daima en yakın sığınağı düşünerek ve etrafı inceleyerek gündüz saatlerini geçirdik. Birçok kez düşman askerlerinin yürüyerek geçişlerini izledik. Bağırılan emirler ve hareket halindeki askeri birimlere özgü genel gürültüler duyduk. Bununla birlikte başka durumlarda düşmanın keşif kolları bizi hazırlıksız yakaladılar. Bu bize yardım eden bir aileyi tahliye edecek bir devriye kolunun başına geldi. Eski bir siteyi dikkatlice araştırıp düşmana ait hiçbir işaret bulamadıktan sonra devriye kolu akşam karanlığında kamp kurdu. Sorumlu kompanero, bizim ilk birliğimizin kurucularından biri, ihtiyatlı olma duygusu hayli gelişmiş olan sakin bir arkadaş, her an kampa gelmesi beklenen aile için hazır, ilk nöbeti aldı. Arkasında ayak sesleri duyduğunda görevi daha yeni almıştı. İlk önce kompaneroslardan biri olmalı diye düşündü, fakat içgüdüsel olarak geriye döndü. Tam o sırada birkaç düşman askeri belirdi. Tek bir saniye kaybetmeden, hatta ateş açma pozisyonuna bile geçmeden ateş açtı ve hemen bir askeri düşürdü. Sonra bir ağacın arkasına siper almış ve otomatiğini ateşlemeye başlamış subayı gördü. Bizim kompanero adama nişan aldı ama tetik sıkıştı. Hızla indirdi ama bu süre içinde palasını ve beresini düşürdü. Düşman ateş açmaya başlayınca yapraklar sallandı ve bizim kompanero yerdeki sığ bir çukura sığındı. Üstteki ağaç yapraklarını parçalayan kurşunların etkisiyle gevşeyen yapraklar ve dallar onun üzerine yağmur gibi boşaldılar. Sinirleri bozuk, gece ve şafakta bölgeyi keşfe çıktı ama başına beklenmedik bir talihsizlik daha geldi. Kıvrılmış bir mazakuata yılanının üstüne bastı. Ama öğleden sonra ana kamptaki devriye grubuna tekrar katıldı. Tahliye edilmeleri gereken köylü ailesi, bir çift ve beş kızları kendi başlarına ayrılmak zorunda kaldılar. Ordunun anti-gerilla kuşatmasını atlatarak ormanda bir hafta yol aldılar ve hiçbir askerle karşılaşmamayı başardılar. Üssümüzden çok uzaktaydık. Düşman erzak tedarik yollarını kesmişti. O günler çok zor günlerdi. Ufak besin rezervlerimiz kullanılıp bitince yiyeceğimizi doğrudan tarlalardan sağlamak zorunda kaldık. Bununla birlikte düşman kuşatmanın bir parçası olarak köylülerin bulunduğu bölgeleri yakın takibe almıştı ve mısır tarlalarına yapmak zorunda kaldığımız akınlar çoğu zaman hafif çarpışmalarla son buldu. Kayıp vermememize karşın çoğunlukla ellerimiz boş döndük. Bize gelince biz daima düşmanlardan en az birini yaraladık ya da öldürdük. Ama zaman geçtikçe yiyecek durumumuz daha da kötüleşti. Başka çare kalmayınca yumuşak meyveler toplamaya ve dağ hurması yemeye başlamak zorunda kaldık. Bu korunmak için bize gelen sığınmacıların pek çoğu için krizi hızlandırdı. Eğer düşmanın ellerinde işkence ve ölümle bizim kamplarımızda açlık arasında bir seçim yapmak zorunda kalsalardı, pek çoğu ilkini tercih ederdi. Bu yüzden bir gözümüzle düşmanı gözlemek, diğerini de sığınmacılar arasındaki olası isyancılar üzerinde tutmak zorunda kaldık. Aşağıdaki anekdot, kompaneroslarımızın hareketlerini karakterize eden ihtiyatın örneği oluyor. Alacakaranlıkta hurma filizleri aramaya çıkan en genç üyelerimizden ikisi meydanda bir şey gördüler. O kadar ihtiyatla ilerlediler ki yeri tırmalayan jaguar onların yaklaştıklarını duymadı. Üçü uzun süre birbirlerine gözlerini dikip baktılar, ta ki hayvan dönüp ormanın içerisine doğru hızla koşana kadar. Gerillalar kamptan uzakta işlerini yaparken, kadın kompaneroslarımız, bir tanesi o derece miyoptu ki 10 yard uzaklıktaki şekilleri güç bela seçebiliyordu, mesele çıkaranları yanlarına yaklaştırmazlardı. En ufak taviz bizim için öldürücü olabilirdi. Siyasi çalışmalarımız iki katına çıkarıldı ve disiplin sıkılaştırıldı. Kamplarda tam bir sessizlik emri verildi ve mutlak zorunluluklu etkinlikler için bir program oluşturuldu. Ateşler karanlıkta yalnızca uzun dikkatli araştırmalardan sonra yakıldı. Ama çok geçmeden bazı iyi haberler aldık. Birkaç haftadır kayıp olan Saturnino ve Rodolfo sağ salim döndüler. Bu süreyi halk destek üssümüzün olduğu ve düşman saldırısının yatıştığı köylerden birinde geçirmişlerdi. Birkaç gün sonra kampı mısır tarlalarının yakınına taşıdık ve ilk ürünü bekledik. Hasat zamanı Ağustos'taydı. Helikopter uçuşları rutin sortilere düşürülmüş ve düşman kışlalarına dönmüştü. Ormana karşı ilk büyük saldırı sona erdi. Dağlardaki gerillalar hiçbir kayba uğramadı. Ancak köylerdeki örgütlü destekçilerimiz arasında kayıplar hayli fazlaydı. Baştan beri yardım eli uzatıp bizi destekleyen sevgili kompaneroslar ormana gömüldüler. Belki de küçük bir çiftlikte limon ağaçları olarak yeniden hayat bulmuş bir biçimde, yaşamlarını verdikleri amaca doğru bizim ilerleyişimizi bilmenin hoşnutluğuyla geçişimizi izlediler. Bu saldırıdan aldığımız en büyük ders, güvenilebilir bir köylü tabanımızın olduğu her yerde köy savunmasını örgütleme gereksinimiydi. Basit bir işaret sistemi sayesinde ve birlikte yürütülen planlarla, yerel silahlı çekirdek kolay tutuklamaları bertaraf edebilir ve bir köye gelen düşman kuvvetlerine kayıp verdirebilirdi. Bu tür köy savunmasının etkinliği, güvenilir bir politik geçmişi olan yerel çekirdeğin varlığına bağlıydı. Fakat bütün fikirlerin geçerliliği ancak savaş realitesiyle sınanabilirdi. Buysa yaşamlarımızı tehlikeye atmak demekti, çünkü aynı nesilden olan insanların yaşamları söz konusuydu. Eylül'e kadar sığınmacıları tahliye ettikten sonra güçlerimizde hala büyük sayıda iyi savaşçılar kalmıştı. Ülkeye girdiğimizde yalnızca çocuk olan birçok kişi artık yetişkindi ve saflarımıza katılmışlardı. Pek çoğu yaşamlarına girecek büyük değişikliklerden tamamen habersiz, yalnızca çekmeceli bir sandık, bir ayna ve bir bileği taşı taşıyarak yıllarca önce ormana gelen o aynı göçebe sığır çobanları onların babalarıydı. Savaşın ilk yılında tüfeklerinin ağzında bir çiçekle ilk köyü ele geçirmeye girişen işte bu insanlardı. 10. ayrımın sonu, sayfa 87.